Evet, geçen hafta, geçtiğimiz hafta biliyorsunuz kutsal kitapta çok büyük tartışmalara neden olan teolojik tanrı bilimi dediğimiz o teolojik konuları sıralamıştım sizlere. Seçilmişlik gibi, dillerle konuşma gibi, kutsal ruhun armağanları ya da kutsal ruhun vaftizi ya da sonsuz yaşamı kaybedebilir miyiz, kaybedemez miyiz ya da çocuk vaftizi türü bu konuları sizlere sıralamıştım ve arkasından da seçilmişlik konusunun gerçek anlamda ne demek olduğunu size bir şekilde açıklamaya, örneklerle sizi açıklamaya çalışmıştım sevgili kardeşler. Ve konuyu açıklamaya çalışırken herkesin yaptığı temel yanlışlığın ne olduğunu da burada açıklamıştım, ifade etmiştim. Ve şunu söylemiştim. Bir ayeti anlamaya çalışırken her zaman o ayeti, o kontekst dediğimiz, o parçanın, o bölümün içerisinde onu yorumlamaya, açıklamaya çalışmamız gerektiğinin altını çizmiştim. Eğer biz oradaki ayeti cımbızla bölümün dışına çıkarıp bölümün dışında açıklamaya, onu yorumlamaya çalışırsak kesinlikle ve kesinlikle sağlıklı bir sonuç elde edemeyeceğimizin altını önemli çizmiştim sevgili kardeşler. Onun için örnek vermiştim. Birazcık böyle sizi çalıştırmıştım. Anımsarsanız Yuhanna 6. bölümden iki ayet kullanmıştım. Bir Yuhanna 6. bölümün 65. ayetini, bir de 44. ayetlerini kullanmıştım hatırlarsınız. 65. ayet şöyle diyordu. Babanın bana yöneltmediği hiç kimse bana gelemez. Ya da 44. ayet, beni gönderen baba bir kimseyi bana çekmedikçe o kimse bana gelemez. Şimdi bu iki ayeti kullandık ve dedik ki ben şimdi bu ayetleri 6. bölümden çıkartıp dışarıda anlatmaya, yorumlamaya çalışırsam gerçekten sanki kadercilik düşüncesi ortaya çıktığını, insanın özgür iradesinin ortadan tamamen kalktığı gerçeği ortaya çıkıyordu sevgili kardeşler. Onun için kutsal kitabı, kutsal kitaptaki ayetleri yorumlarken, açıklamaya ya da anlamaya çalışırken her zaman temel birkaç soruyu sormamız gerekiyor ayeti okuduktan sonra. Dedim ki ne sorusunu, niçin sorusunu, nasıl sorusunu ve kim sorusunu ayete bakıp sormamız gerektiğini söylemiştim. Ve ayeti yavaş yavaş incelemeye başlamıştım. 44. ayete bakmıştık. Ve 44. ayeti okurken 44. ayete nasıl sorusunu sorduk. Ayet ne diyordu? Beni gönderen baba bir kimseyi bana çekmedikçe o kimse bana gelemez. Ve burada soru sorduk. Soru neydi? Nasıl sorusu. Yani insanları çekecek olan baba Tanrı onları nasıl çekecek? Ya da çekme işini gerçekleştiren etken, temel etken, faktör nedir sorusunu sorduk. Ne ve nasıl sorularını sorduk. Ve bu ayeti Yuhanna 12. bölümden bir ayetle açıklamaya çalışmıştım. 12. bölümde bu soruya yanıt 12. bölümde 32. ayet 12-32 Yuhanna 12-32 çok güzel bir şekilde yanıt veriyordu. Ne diyor orada? Ben diyor İsa Mesih'in kendisi, ben yerden yukarıya kaldırıldığım zaman bütün insanları kendime çekeceğim. Demek ki burada şunu soracağız. İnsanların Rab İsa Mesih'e çekilişi nasıl ve ne ile gerçekleşiyor? İsa Mesih yukarı kaldırıldığında gerçekleşiyor değil mi? Bu yukarı kaldırma olayını nasıl açıkladık? Ne demek burada yukarı kaldırma, kaldırılma olayı? Burada çarmıh ölümünden söz ediliyor değil mi? Demek ki Tanrı insanları Mesih'e nasıl çekecek? İsa Mesih'in çarmıhı aracılığıyla. Yani ölümü, gömülüşü ve ölümden üçüncü gün görkemle dirilişi aracılığıyla. Demek ki açıkça burada anlaşılıyor, görülüyor ki çekilen insanlar hangi renkten, hangi cinsten, hangi milletten olurlarsa olsunlar tüm insanlar için geçerli olduğu bize açıklanıyor. Çünkü Tanrı tüm dünyayı sevdiği Yuhanna 3.16'da vurgulanıyor. Tanrı yeryüzünde yaşayan bütün canları, tüm insanları sonsuz sevgiyle sevdi ve o çarmıh ölümü tüm insanlar için çarmıhta gerçekleşti. Bunu altını önemli çizmiştim. Demek ki Tanrı'nın istemi, Tanrı'nın arzusu nedir sevgili kardeşler? Tüm insanların kurtulması. Yani şunu söyledim. Sen ya da ben kurtulmak için ya da kaybolmak için seçilen kişiler değiliz. Yani Tanrı bir kısmı belirledi kaybolsun diye, bir kısmını da belirledi seçti kurtulsun diye. Böyle bir durum söz konusu değil. Neden değil? Çünkü özgürce seçme hakkına sahip varlıklarız. Tanrı ta yaratılışın başında çok güzel bir ifade kullanıyordu. Ne diyordu? Tanrı Adem'le Havva'yı yarattı ve onları Aden, hoş ve güzel anlamına gelen Aden bahçesinde programladı demiyor. Bıraktı. Özgür bir irade verdi. Anlatabiliyor muyum? İnsanı hayvandan ayıran en büyük özelliklerden bir tanesidir. Onun özgür bir iradeye sahip olması. Onun için Tanrı bize özgür bir irade vermiştir. Ve biz bu irademizi istediğimiz yönde kullanabiliriz sevgili kardeşler. İstediğimiz yönde kullanabiliriz. Yani eğer ben irademi hangi yönde, isteğimi, özgür irademi hangi yönde kullanmışsam Tanrı benim bu seçimim konusunda kimi sorumlu tutacak? Kendisini değil ya da bir başkasını değil. Tanrı beni sorumlu tutacak. Çünkü özgür irademle o yönde karar verdim. Kararı veren benim. Dolayısıyla sonuca da verdiğim kararın sonucuna da katlanmak zorundayım sevgili kardeşler. Demek ki kişi kaderini kendisi belirliyor dedik. Nasıl belirliyor? Aldığı kararlarla belirliyor. Kişi kaderini nasıl belirliyor? Attığı adımlarla belirliyor. Kişi kaderini nasıl belirliyor? Yaşam biçimiyle, yaşam tarzıyla geleceğini belirliyor. Rabbimizin yaptığı çok güzel bir şey var. Ölümü ve yaşamı insanların önüne sunmuş. Seçim Tanrı'nın değil. Seçim özgür yaratılan Recep'in elinde. Özgür yaratılan sizlerin elinizde. Onun için bu düşünceyi nasıl destekledik? Tesniye diyoruz. Yasanın tekrarı ya da yeni tercümesiyle. Tesniye kitabı 30. bölümde 15 ve 16. ayetlerle buna destek vermiştik. Ne diyordu? Tesniye 30 ayet 15 ve 16. Bugün size Tanrınız Rabbi sevmeyi, yollarında yürümeyi, buyruklarına, kurallarına, ilkelerine uymayı buyuruyorum. Bakın buyuruyor ama zorlama yok. Sadece buyuruyor Tanrı. Söylüyor. Yapıp yapmama konusu senin elinde. Buyuruyorum diyor. Öyle ki yaşayasınız. Yeşu yine bunu bir başka şekilde destekliyor. Yeşu 24. bölümde 15. ayette diyor ki içinizden Rabbe kulluk etmek gelmiyorsa atalarınızın Fırat ırmağının ötesinde kulluk ettikleri ilahlara mı? Yoksa topraklarında yaşadığınız Amorluların ilahlarına mı kulluk edeceksiniz? Bugün karar verin diyor. Kim karar veriyor? Tanrı senin için karar vermiyor. Bugün sen buna karar vermek zorundasın. Kararı veren insanın kendisi sevgili kardeşler. Bugün karar verin. Ben ve ev halkım Rab'be kulluk edeceğiz. Yani Yeşu diyor ki ben bu yönde karar veriyorum. Ama sizler de karar verin. Hangi yönde karar vermek istiyorsanız o yönde özgür iradenizi o yönde kullanın diyor. Demek ki ben İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul edebilirim ya da etmeyebilirim. Doğru mu? Bu kadar açık ve net. Ben de 79'da iki kişi başladık. Emin diye bir kişiyle. Ve o dedi ki bu saçma ya. Hikaye. Başver kafayı mı yedin Recep? Dedi. Seçimini o yönde kullandı. Ama ben oradaki gerçekler benim yüreğime konuştu. Ve ben kararımı bu yönde verdim. Ve bugün sizlerin aranızdayım. Bu yönde verdiğimiz sonucu. Yani ben, Tanrı beni buraya getirmedi. Ben karar verdim. Ama o gelişme sürecinde sözü ve ruhuyla beni destekleyerek bu noktaya getirdi. Ama kararı veren, evet kararını veren benim sevgili kardeşler. Bir başkası benim için karar vermiyor. Yani sorumlusu bir şekilde ben olmuş oluyorum. Ve seçilmişlik konusunda bir ayet daha size vermiştim. 6. bölümü. Çünkü bak 6. bölümde kalıyoruz ayetlere açıklık getirmek için. 6. bölümün 37. ayetine bakın. 37. ayetine baktığımız zaman orada şöyle bir ifade vardı. Babanın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni asla ve asla diyor dışarıya atmam. Şimdi bakın şu ifadeye lütfen dikkat edin. İkinci kısmına, ayetin ikinci kısmına dikkat edin. Ne diyor? Bana gelen kimseyi asla dışarıya atmam. Yani isteyerek İsa'ya iman eden, çarmıhta gerçekleşen kurtuluşa özgür iradesiyle evet diyen bir kimseyi bizim Rabbimiz asla ve asla dışarıya atmayacaktır. Demek ki burada ne görüyoruz? Özgür iradeyle yaratılmış olan insanın özgür isteğiyle sevgili kardeşler İsa'ya gelip iman etmesini görüyoruz. Özgür iradesini kullanarak. Demek ki Baba Tanrı ne yapıyor? İnsanları İsa'ya veriyor. Gerekli olan zemini hazırlıyor. Neyi aracılığıyla? Kutsal ruhu ve sözü aracılığıyla. O hazırlığı yapıyor. Ve İnsan ne yapması gerekiyor? Tanrı getiriyor. Şimdi Tanrı beni de ta 79'da 8 ay boyunca sözüyle ve ruhuyla bana yön verdi. Okudum, okudum, okudum, okudum ve ben öyle bir noktaya geldim ki hiç unutmuyorum. O Amerikalı arkadaşla beraber dua noktasına geldiğimizde ben karar vermek zorundaydım. Ya evet ya hayır. Ve o dua noktasında ben evet kararını verdim. Şimdi size bir örnek vermiştim. Hatırlıyor musunuz? Çekten bir örnek vermiştim. Bir keresinde demiştim hani Türkiye'den bana 500 dolarlık bir çek geldi. Eşime verdim. Götürsün bozdursun diye. Ve eşim bu çeki bankaya götürdü ve tekrar geri geldi demiştim. Hatırlıyor musunuz? Ve bir yanlışlık vardı. Çek benim adımaydı. Ama çeki bozmamışlardı. Neden? Çünkü çekin arkasındaki imza bölümüne ben imzamı atmamıştım. Demek ki çek benim üzerime yani kurtuluş bütün insanlar için geçerli. Tanrı tüm insanları sevdi ve bu kurtuluş bütün insanlar için geçerli. Ama bu kurtuluştan ben nasıl yararlanabilirim? Çekin arkasına o imzayı atıp eşime tekrar verdiğinde o 500 dolardan kullanma hakkını elde ettim. Aynı şekilde ben evet demekle Rabbin benim için sağladığı o kurtuluşu kullanma, sahip olma hakkını elde ettim. Kurtuluş benim için duruyordu. Ben sadece ona evet dedim ve aldım. Arkaya, çekin arkasına attığım imza gibi. basit olabilir ama yaşadığım bir örnektir benim bu. Ve bunu her zaman ben tartışmalarda, sohbetlerde bu örneği her zaman veriyorum. Aydınlatıcı değil mi bu örnek? Tatmin edici değil mi? Yani ben, bakın çok enteresan bir şey. Ben eğer oraya imza atmasam, o 500 doları hayatta kullanamam. Hayatta kullanamam. Torpil de koysam araya, bilmem ne bankasına da götürsem, hayır. Oraya imza atman gerekiyor. O evet kararını vermek zorundasın. Kendi özgür iradenle sevgili kardeşler. Hangimiz tarafından zorlandı? Kim zorladı bizleri illa da iman edelim diye? Zorlayan oldu mu hiç? Sizleri zorlayan oldu mu hiç? Değil mi? Özgür iradenizi bu yönde verdiniz sevgili kardeşler. Onun için Rab Tanrı kesinlikle ve kesinlikle bizler günahtan dolayı diyor ya Yeşaya'da okumuştum. Tepeden tırnağa ne diyor? 1. bölüm 6. ayette Yeşaya tepeden tırnağa sağlıksızsınız diyor. Yani bizler sağlıksız, günahtan dolayı güçten yoksun varlıklar olduğumuz için Tanrı bir şekilde sözü aracılığıyla, ruhu aracılığıyla bizi hazırlaması lazım. Bu bir inayet. Ama kararı, son kararı evet ya da hayır noktasında benim vermem gerekiyor. Ve burada neden sorusunu sormuştum. Değil mi? Neden? Çünkü bakın bizim bir ayetimiz vardı 1. Timoteos 2. bölümde. Hatırlıyor musunuz? Bizim topluluğun bir ayeti vardı. 4. ayet. 1. Timoteos 2 ayet 4. Ne diyor? Bunu ezberleyin bak. Bu çok güzel bir ayet. O bütün insanların kurtulup gerçeğin bilincine erişmesini ister. Demiyor şu kesim ya da bu kesim ya da şu kesim, şu kitle. Hayır. Bütün insanların. Neden? Çünkü Tanrı bütün insanları sevdi. Petrus'a bakıyoruz. 2. Petrus 3. bölüm 9. ayet. 2. Timoteos'a 1. Timoteos 2. bölüm 4. ayet. 2. Timoteos 2. Petrus 3. bölüm 9. ayet. Sanma ki diyor Tanrı vaadini yerine getirmekte gecikti. Size karşı sabrediyor diyor. Tanrı sabrediyor bize karşı. Neden sabrediyor? Diyor ki çünkü hiç kimsenin mahvolmasını istemiyor onun için. Bu bir inayet sevgili kardeşler. Tanrı yüreğinin kapısını çalıyor ama zorla kırıp içeriye girmiyor. Yaşamanın şartı kesinlikle ve kesinlikle Rab Tanrı'ya dönmektir. Dönmedikçe yaşaman mümkün değildir değerli kardeşler. Ama döndükten sonra da hamdolsun o kararı verdikten sonra da sonsuz yaşamın sahibi oluyorsun ve o sonsuz yaşamda o Rabbimiz bizi o son noktaya getirinceye kadar kesinlikle bizlerden yok olup bir tarafa gitmiyor değerli kardeşler. Evet, konuyu bu şekilde size özetlemeye çalıştım. En azından Kersim ve Ercan için bence iyi oldu. Ama sizler için de bir tazeleme oldu. Çok çok tartışılan konulardan bir tanesidir bu seçilmişlik. Çok derindir bu konu. Daha da derinlere girilebilirdi. Ama ben sizi yüzeysel olaraktan en azından bir iki ayetle destekleyerekten konuya açıklık getirmeye çalıştım. Aynı zamanda da bir ayeti nasıl yorumlamamız gerektiği konusunu da bir şekilde öğrenmiş olduk. Ayeti nasıl yorumlamamız gerekiyor? Ayete nasıl bakmamız gerekiyor? Bunu da bir şekilde görmüş olduk. Şimdi konumuzun özüne yavaş yavaş giriyoruz şimdi. Bugün giriyoruz. İkinci tarihler 15. bölüm. Birkaç hafta önce Sami elektronik posta aracılığıyla, e-posta aracılığıyla bana bir e-mail göndermişti. Ve ikinci tarihler 15. bölümden bir ayet bana gönderdi. Ve o şeyle ilgili, ayetle ilgili benim düşüncemi öğrenmek istedi. Ama çok daha ilginç olanı neydi biliyor musunuz? Bir iki gün sonra Ayşe'ye kutsal kitap çalışması için gittiğimde eşimle beraber orada Ayşe Sami'nin sorduğu sorunun onun kullandığı ayetin aynısını kullanaraktan aynı soruyu bana sordu. Bu bir tesadüf olabilir mi? Ve sadece Ayşe değil aslında Nadine'le beraber onu düşünüyorlardı. Yani Nadine de aslında Nadine'in de payı var. Bugün olsaydı burada iyi olurdu ama önümüzdeki hafta yine özetleriz nasıl olsa. Ve onun da tabii ki payı var. Aynı soruyu sordu. Şimdi ben Sami'ye böyle hatta gecenin saat 1.30'unda 1.30'una kadar böyle bir sayfalık yarım sayfa yarımdan birazcık fazla böyle bir açıklamada bulundum. Ve aynı açıklamayı Sami'ye yaptığım açıklamanın aynısını Ayşe'ye yaptım. Hamdolsun hem Sami de tatmin oldu hem Ayşe de tatmin oldu. Ve düşündüm ki bu neden bir konu olmasın? Çünkü bu az önce geçen hafta anlattığım konu gibi bu da karmaşık bir konu. İkinci tarihler 15. bölümün ikinci ayeti. Bu da bir karmaşık konu. Onun için biraz genişlettim. Ve size bugün bunu paylaşmak istiyorum. İkinci tarihler 15. bölümün ikinci ayeti bakın ne diyor. Azarya Kral Asa'ya gidip şöyle dedi. Ey Asa, ey Yahuda ve Benyamin halkı, beni dinleyin. Rab ile birlikte olduğunuz sürece o da sizinle olacaktır. Onu ararsanız bulursunuz. Ama onu bırakırsanız o da sizi bırakır. Hani bırakmayan bir tanrıydı. Yine bir çelişki varmış gibi görünüyor değil mi? O sizi bırakır diyor. Ve yanında tabii bir ayet daha vardı Sami'nin koyduğu. O da Timoteus'a yazılan ikinci mektupta, ikinci bölümde. 13. ayet. O da şöyle diyor. Biz sadık kalmasak da o sadık kalacak. Nedenini açıklıyor. Çünkü özüne aykırı davranmaz. Şimdi her iki ayete baktığımız zaman sanki bir çelişki varmış gibi bir durum söz konusu. Yani ilk ayete bakıyoruz. İkinci tarihler 15. bölümdeki ayete baktığımız zaman bırakan Tanrı düşüncesi egemen. Timoteus mektubundaki ayete baktığımız zaman her şeye rağmen bırakmayan sadık Tanrı düşüncesi egemen. İkisi birbiriyle sürtüşüyor. Şimdi biz bu çelişki gibi görünen duruma nasıl yaklaşacağız? Şimdi adım adım yaklaşalım biz bu iki ayete. Önce şunu söylemek istiyorum. Bu ayetlerden bir tanesi zaten düşünce olaraktan Sami de küçük bir şekilde belirtmişti. Bunu eski ve yeni antlaşma oldukları için farklı dönemlerde ele almış oldukları için farklı mı düşünmemiz gerekiyor diye de söylemişti kendisi. Evet bir derece şunu söyleyebiliriz başlangıçta yorumuna geçmeden önce. Her ikisi farklı dönemde Tanrı esiniyle kaleme alınmış olduğu için bizler bunu ayrı ayrı yorumlamamız gerekiyor. Yani ayeti bulunduğu parça içerisinde öbür ayeti de bulunduğu parça içerisinde yorumlamamız gerekiyor sevgili kardeşler. Şimdi 2. Timoteus 2. bölüm 13. ayete götürüyorum sizi. 2. Timoteus 2. bölüm 13. ayetine götürüyorum. Şimdi oradaki ayeti anlayabilmek için bir üstteki 12. ayete, onun üstündeki 11. ayete, yani 2. Timoteus 2.11, 2.12 o ayetlere bakıp o 3 ayeti bir bütünlük içerisinde anlamaya çalışacağız. Şimdi orada 13. ayetteki sadık sözüne, sadık ifadesi karşısında şu soruyu soralım. Tanrı oradaki sadakattan söz ederken hangi konuda sadık olduğunu açıklıyor? Şimdi bakın lütfen kendiniz biraz bakın ona. 2. Timoteos 2. bölüm 11. 12, 13. Bu 3 ayeti bir bütün olaraktan bakın. Ve bu ayetlere baktığınız zaman orada şu soruyu soruyoruz. Tanrı hangi konuda sadıktır? Evet. Aha. Yani kurtuluşumuzun kesin olduğunu, çok doğru, haklısın. Şimdi 11. ayete bakın. Şimdi bu sadık konusuna çok güzel bir şekilde açıklık getiriyor. Tanrı hangi konuda sadıktır? 11. ayet şöyle diyor. Onunla birlikte öldüysek, onunla birlikte yaşayacağız. Bu ne demektir? Onunla birlikte ölmek, onunla birlikte dirilmek ne anlama geliyor? Biz ne zaman onunla birlikte öldük ve dirildik? Vaftiz, ama önce iman. Değil mi? Önce iman yürekte gerçekleşti. Vaftiz onun bir göstergesi, simgesel olaraktan dışarıya açıklaması. Ama biz iman ettiğimizde, ha demek ki İsa Mesih'e evet deyip iman ettiğimizde, yani eski yaşama ölüp yeni yaşama kavuştuğumuzda Tanrı bize ne verdi? Sonsuz yaşama sahip olma güvencesi verdi. Doğru mu? Tanrı diyor ki ben diyor size vermiş olduğum, ölüm ve diriliş aracılığıyla vermiş olduğum sonsuz yaşam konusunda sadığım. Yani eğer bir kişi iman ettiyse yeniden doğmuştur. Sonsuz yaşamın sahibidir. Tamam mı? Ve burada söylediği gibi bakın onunla birlikte yaşayacağız. Tanrı bunun garantisini veriyor. Yani biz sonsuza dek Rab İsa ile birlikte sonsuza dek yaşayacağımızın güvencesini veriyor. 13. ayette söz edilen sadık kelimesine yanıt olarak değerli kardeşler. Evet. Şimdi 12. ayete bakın. İmanı olmayana, o 12. ayette yer alan inkar edenler için de bir güvence veriliyor. Şimdi iman edenlere bir güvence veriliyor. Sonsuza dek yaşayacaklar. İman etmeyen, inkar edenler için de bir güvence veriyor. Nedir o güvence? Yargı sonrası cehennem ateşine atılma konusunda değerli kardeşler sadık olduğunu bize açıklıyor. Demek ki iman eden ve etmeyenler için vermiş olduğu vaada sadık olduğunu açıklıyor 2. Timoteos 2. bölüm 13. ayetteki sözler. Demek ki Tanrı diyor ki ben sadığım, şu iki konuda sadığım oradaki 13. ayet anlamak için. Bir, iman eden sonsuz yaşama, iman etmeyen de, inkar eden de sonsuz ölüm. Bu konuda Tanrı sadık olduğunu, bunda hiçbir zaman değişmeyeceği konusunda bize güvence verdiğini çok açık bir şekilde bize gösteriyor. Demek ki iman edip yeniden doğduysak onunla birlikte yaşayacağımız tamamen kesin değerli kardeşler. Bunu biraz daha netleştirelim. Yuhanna 3. bölüme bakalım. Yuhanna 3. bölümün 36. ayeti bakın ne diyor. Yuhanna 3 ayet 36. Diyor ki oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Bu bir. Bu birinci parça. İkinci parça diyor ki ama oğulun sözünü dinlemeyen yaşam görmeyecektir. İşte Tanrı bu konuda sadıktır. İman ettiysen Rabbin çocuğusun. Bakın düşsen de Rab'den uzak bir hayat yaşamış olsan da dikkat edin. Bakın Rabbin çocuğusun, yeniden doğdun, sonsuz yaşamın sahibi oldun ama kendi kafandaki bir takım doğrulardan dolayı, bir takım nedenlerden dolayı Tanrı'dan uzak bir hayat yaşıyorsun. Yine de ödül konusunda üzüleceksin, o ayrı bir şey. Sevincini, kurtuluş sevincini kaybedeceksin, o ayrı bir şey. Ama sonsuz yaşam verdiği güvence, Rabbimizin verdiği, o çarmıh üzerinde verdiği güvence konusunda sadık olduğu için fikrini değiştirmiyor. Tamam sen böyle böyle yaşamadın bu hayatı, ben senin elinden bu sonsuz hayatı alıyorum demiyor. Yani cehennem ateşinde atılmama konusunda bu güvenceyi size veriyor değerli kardeşler. Haleluya. Hakikaten duasrecht. Gerçekten haklısın hacı. Şimdi benim ağzımda doluydu haleluya diyecektim, sen dedin haleluya. Hamdolsun. Ya böyle bir biz işte onun için anlamakta zorluk çekiyoruz. İnayet bu. Bazıları diyor ki ya iyi ama çok güzel, ah ne kadar güzel, kurtuldum, her şey oldu, artık istediğimi yaparım. O zaman diyorum ki sen kusura bakma, inayetin ne olduğunu anlamadın. Tanrı bize inayetle kurtardı ama inayet elimize verilen bir sertifika değil, bir belge değil ki günah işlemeye devam edeceğiz. Tanrı bizi neden özgür etti? Günahtan özgür etti. Günah işlemek için günaha devam edelim diye o inayet sertifikasını elimize vermedi. Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Benim Rabbi nasıl tuttuğuma bağlı değil benim sonsuz kurtuluşum. Benim sonsuz kurtuluşum, benim sonsuz yaşamım, benim Rabbimin beni nasıl tuttuğuna bağlı. Bakın ne diyor? Elimden kimse alamaz. Demiyor elinden kimse alamaz. Demek ki benim kurtuluşum Rabbimin beni nasıl tuttuğuna bağlı. Rab tutuyorsa korkmanıza gerek yok. Rab tutuyor. Recep tutsaydı 50 bin defa giderdi Recep. Ama hamdolsun ki Rab beni tutuyor. Bu güzel bir şey değil mi eylem? Ha? Rab bizi tutuyor. Rabbin eline nakşedildik. Hepimiz bugün söyledik. Bir anne unutur mu emzikteki yavrusunu? Ama o unutsa bile. Hacı unutuldu. Hastaneye yattı, annesi tarafından unutuldu. Evet, doğru değil mi hacı? Yanılmıyorsa. Ama unutulsa bile demek ki mümkün. Adet o yerini bulsun diye söylenmedi. Unutsa, ben seni asla unutmam. Çünkü diyor, avucumun içerisine nakşettim. Tanrı işledi, nakış etti. Hayatta çıkmaz, hayatta bir tarafa gitmez. Bizi hayal kırıklığına uğratmayan bir Tanrı. Hamdolsun, şükürler olsun ki iyi bir Tanrımız var, iyi bir Rabbimiz var sevgili kardeşler. Ve onun için Sami'nin o 2. Timoteos'ta 2. bölüm 13. ayette kullandığı ayet bunu onaylıyor. İşte kendi özüne aykırı davranmaz diyor. Kendi özüne aykırı davranmaz. Özü nedir? İman edenin kurtulması, iman etmeyenin yargılanması. İşte bu yönde kendi özüne aykırı kesinlikle davranmaz. Değerli kardeşler, bu kadar açık, bu kadar net. Evet, şimdi dönelim tekrar bizim ayetimize. İkinci Tarihler 15. bölümü de yer alan ayete dönüyoruz. Şimdi bakın ne diyor orada son kısımda. Onu bırakırsanız o da sizi bırakır. Şimdi yine ne yapıyorduk biz? Ayeti yorumlarken sorular soruyoruz değil mi? Şimdi bu ayete de baktığımız zaman bir soru sormamız gerekiyor. Önce ben size şöyle bir soru sorayım. Önce ben size bir soru sorayım. Rab Tanrı'nın senin tarafında olmasını ister misin? Ha? Şimdi zaten ben tersini hayatta düşünmem. Yani imanlı bir çocuğa, yani Tanrı çocuğuna böyle bir soru sorduğun zaman hangimiz istemez ki Tanrı'nın bizim tarafımızda olmasını? Hepimiz. Bu soruya evet yanıtını vermek o kadar zor olmasa gerek. Ama burada aslında asıl sorulması gereken şu. Ben biraz daha farklı soracağım. Sen Tanrı'nın tarafında mısın? Tanrı'nın benim tarafımda olmasını istiyorum. Ama sen Tanrı'nın tarafında mısın değerli kardeşler? Herkes Tanrı'nın kendi tarafında olmasını istiyor ama kim Tanrı'nın tarafında? Onun isteği doğrultusunda adımlarını atarak yaşama gayreti içerisinde? Hangi oranda Rabbimizin isteği doğrultusunda yaşama çabası içerisindeyiz sevgili kardeşler? Ben de dahil. Hepinize bu soruyu soruyorum. Bu kadar basit, evet. Bu kadar açık, evet. Evet. Bak, Sami burada güzel bir kart okudu, değil mi? Tanrı'nın aslında bize ihtiyacı yok ama bizim ona ihtiyacımız var ama Tanrı'nın bir isteği var. Onda olmamızı istiyor. Tanrı bizi istiyor. Yani Tanrı bizi onun tarafında olmamızı istiyor. Buna ihtiyacı yok. Bizim Tanrı'nın tarafında olmamıza ihtiyacı yok Tanrı'nın. Ama Tanrı bunu istiyor değerli kardeşler. Biz Tanrı'nın tarafında kalarak adımlarımızı atmamız, hayatımıza yön vermemiz gerekiyor değerli kardeşler. Evet, şimdi ikinci tarihlerdeyiz. 15. bölümdeyiz. Ve orada bırakma sözüne bakıyoruz. Değil mi? Bırakma ifadesine bakıyoruz. Ve şu soruyu soruyoruz bırakma ifadesine. Bırakan ya da bırakma eylemini başlatan kim? Ayete bakın, yanıtını verin. İkinci tarihler 15. bölümün ikinci ayetine bakın. Orada şu soruyu soruyoruz. Bırakma eylemini başlatan, yani bırakma yönünde adımını atan kim? Kim atıyor? Adımı kim atıyor? Menç. Çok açık değil mi? Yani bırakma yönünde adımını atan insan. Bakın, Tanrı değil. Demek ki insan günahından dolayı, içinde bulunduğu günahından dolayı bırakma yönünde, Tanrı'yı bırakma yönünde adımını atmıştır. Ve bu atmış olduğu adımın da getirdiği bir sonuç var. Doğru mu? Demek ki insan içinde bulunduğu günahından dolayı o bırakma yönünde adımını atmıştır. Attığı adımın da bir sonucu var. Getirdiği bir sonuç var sevgili kardeşler. Şimdi kutsal kitaba baktığımız zaman bunun birçok örnekleri var. Adım adım gidiyoruz. Sizi aydınlatmaya çalışıyorum değerli kardeşler. Şimdi kutsal kitaba baktığımız zaman bana birisi sorduğunda kutsal kitabın özü nedir sorusunu sorduklarında benim her zaman standart verdiğim bir yanıt vardır. Kutsal kitabın özü şudur. İtaat edenin ne duruma geleceği, itaat etmeyen, itaat ve itaatsizliği başından sonuna kadar biz bunu görüyoruz. İtaat edenlere ne olmuş, itaat etmeyenlere ne oldu? İtaat edenler, itaat etmeyenler. Özet olarak da bunu söyleyebiliriz. Şimdi kutsal kitaba bakalım. Birlikte bakalım. Tesniye 28. bölüm. Yani yasanın tekrarı. Fünfte Moze diyorlar. Tesniye 28. Ve oradaki 28. bölümdeki 20. ayet. Orada ne diyor? Bulan var mı? 28-20. Ben birazcık birleştirdim kısa olaraktan. Teşekkür ederim Hatice. Rabbe sırt çevirmekle yaptığınız kötülükler, dikkat edin bakın adım adım gidiyoruz. Rabbe sırt çevirmekle yaptığınız kötülükler yüzünden üzerinize yıkım gelecek. Şimdi buradaki duruma neden ve sonuç ilişkisi içerisinde yaklaşacağız. Yani neden ve sonuç ilişkisi içerisinde yaklaşacağız ve duruma bakacağız, ayete bakacağız ve neden sorusunu soracağız. Ayete bakıyoruz. Rabbe sırt çevirmekle yaptığınız kötülükler yüzünden üzerinize yıkım gelecek. Neden sorusunu soruyorum. Ve neden sorusu bizi ne yapıyor? Ortadaki sonuca götürüyor. Sonuca bakıyoruz ve o sonuç bize neden nedenini açıklıyor. Sonuca baktığımız zaman sonuç bize nedenini çok net bir şekilde açıklıyor. Şimdi soruyoruz soruyu. Yıkımın nedeni nedir? Bitti. Bakın. Yapılan kötülükler ve sırt çevirme. Demek ki diyebiliriz yıkımın nedeni yapılan kötülükler. İkinci soru. Yapılan kötülük ne zaman gerçekleşiyor? Yapılan kötülük nasıl gerçekleşiyor? Ne zaman gerçekleşiyor? Tanrı ile birlikteyken mi kötülük gerçekleşiyor? Hayır, bakın. Değil mi? Rabbe sırt çevirmekle yaptığımız kötülükler. Demek ki sırt çevirmenin getirdiği bir sonuç var. Günah. Değil mi? Getirdiği sonuç kötülükler. Yani günah sevgili kardeşler. Demek ki biz Tanrımızdan, Rabbimizden uzaklaştığımız zaman, ondan yüz çevirdiğimiz zaman gerçekleşiyor. Şimdi Süleyman'ın durumuna baktım. Çok örnekler var da Süleyman da aynı örnek. Bunu destekler şekilde. Birinci Krallar 11. bölüme bakın. 33. ayet. Birinci Krallar 11. bölümün 33. ayeti. Ben çünkü konu hazırlarken hep ayetler üzerine böyle oynarım. Çok çok sorular sorarım. Benim ufkum daha da genişliyor. O zaman zenginleşiyor sevgili kardeşler. Lütfen okurken çok çok sorular sorun ayetler karşısında. Ne diyor 11.33? 1. Krallar 11 ayet 33. Ne diyor? Evet. Süleyman bana
sırt çevirip
evet.
Ya. Boşa ve Amonluların ilahı Molek'e taptı.
Aha.
Kurallarını izleyen uyup gözünde dolu olan yapan papazlarını gidip yollarını izlemek.
Ha, ben şimdi kısalttım ayeti birazcık. Ortadaki şeyleri kaldırdım. Dedim ki Süleyman bana sırt çeviriyor. Saydalıların tanrıçası Astaroth'e taptı. Yollarımı izlemedi. Şimdi bakın. Bu ayet karşısında sırtını tanrıya dönen kim? Yine aynı soruyu soruyorum. Sırtını Tanrı'ya dönen kim? Süleyman. Tanrı değil. Dikkat edin. Sırt çevirmenin nedeni nedir? Neden sırt çeviriyor? Nedeni ne? Yaptığı iyilikler mi? Ha, Süleyman'ın yaptığı iyilikler mi? Hayır. Ne diyor? Putperestlik dediğimiz günah. Demek ki Süleyman'ın sırt çevirmiş olmasının nedeni putperestlik dediğimiz günah. Şimdi değerli kardeşler, aklıma geldi. O kadar zengin ki kutsal kitap. Gerçekten içinden çıkamadım ama fazla ne kadar örnek verirsek belki o kadar daha iyi olur. Benim şu anda vereceğim örnek oğulla baba arasındaki farkı görmenizi sağlayacağım. Babayla oğul arasındaki farkı görmenizi sağlayacağım. Yahuda kralı Maneşe. Yahuda kralı Maneşe hakkında size söyleyeceğim. Şimdi Manasseh'de aynı Süleyman gibi Tanrı'nın gözünde doğru olmayanı yaptı. Bakınız 2. Tarihler 33. 2. Tarihler 33. 3. ayetin 2. kısmı, B kısmı. Ne diyor orada?
Bağlar için sunaklar kurdu.
Ya.
Şerap kutları yaptı.
Hı.
Gök cisimlerine taparak onlara kulluk etti.
Hemen 6. ayete devam et.
Oğullarını Ben Hinnom vadisinde ateşte kurban etti.
Ya.
Acılık ve büyücülük yaptı. Medyumlara, ruh çağıranlara danıştı.
Hı.
Rabbin gözünde çok kötülük yaparak onu öfkelendirdi.
Bakın. Çok açık, çok net bir şekilde Tanrı'dan uzak, Tanrı'ya sırt çevirmiş bir şekilde yapılması gereken en kötü şeyleri Manasse, Tanrı adamıydı biliyor musunuz? Yahuda kralı Tanrı adamıydı. Tanrı'ya bağlı bir insandı. Bakın Tanrı'ya bağlı insan bile neler yapabiliyor değerli kardeşler. Ama burada bir şeye dikkatinizi çekeceğim. Bu kadar kötülüğün karşısında Tanrı öfkeleniyor. Ve nasıl bir davranış sergiliyor Tanrı? Ayetlere devam ederseniz çok güzel. Tanrı diyor ki Manasse'yi uyardı. Yaptığı kötülükten dolayı Tanrı Manasse'yi uyardı. Tanrı bizi uyarıyor mu? Defalarca uyarıyor. Bakın ben size açık ve net bir şekilde söylüyorum. Ben Tanrı bana sözü aracılığıyla beni çok terbiye etti. Yaptığım yanlışlığı bana gösterdi. Hatun bile aylar öncesi aşağıda konuşurken o daha önce göremediği yanlışlıkları görmesini sözü aracılığıyla sağladı. Geldi benimle paylaştı Hatun. Doğru mu Hatun? Bakın Tanrı uyardı, uyardı, uyardı, uyardı. Ama okuyoruz ayetlerde diyor ki Manasse Tanrı'yı dinlemedi. Şimdi Tanrı ne yapsın? Allah aşkına. Yalvarırım iman et bana, yalvarırım bende kal mı desin. Ben onun için diyorum sevgili kardeşler, Tanrı'nın bizim tarafımızda olmasını çok güzel istiyoruz. Ama önemli olan benim Tanrı'nın tarafında olmam. Benim Tanrı'nın tarafında olmam. Uyardı, uyardı, Manasse vurdum duymaz kafasına göre hareket etti. Tanrı ne yaptı? Öfkelendi. Bakın okuyun lütfen ayeti size söyleyeceğim. Sonu 11. ayet. Sonucu görüyorsunuz. Sonuca bakın. 11. ayetteki sonuca bakın. Ne diyor Enver 11. ayette? Bunun üzerine ne demek bu? Esir aldılar. Yani günahın, işlediği günahın sonucu Manasse sürgüne götürüldü. Sürgün hayatı nedir biliyor musunuz ruhsal kapsamda? Kurak bir hayat demek. Sürgün hayatı kurak bir hayat. O verimli hayat içerisinden, itaatsizliğinden dolayı kurak bir yaşam içerisine girdi Manasse. Bugün bizler de hayatımızda birçok kuraklık dönemi yaşıyoruz değil mi? Kuraklık yaşıyoruz bazen. Okuduğumuzdan tat almıyoruz, ettiğimiz duadan zevk almıyoruz. Pazar günleri gelme konusunda geliyoruz ama zorlanıyoruz. Değil mi? Birçok konuda o kuraklığı, o itaatsizliğimizden dolayı, günahımızdan, hayatımızdaki o irili ufaklı günahlardan dolayı, değerli kardeşler, o kuraklığı hepimiz tek tek yaşıyoruz. Yani nedeni günahımız. Bakın Manasse o kuraklık döneminde hani bazen diyoruz ya burada ya bazen bazı şeyleri öğrenmemiz için burnumuz sürtmesi lazım. Okuyup geçiyoruz. Burnuna kanca takılıyor. Kim bilir sürüklendi mi? Bilmiyorsun nasıl götürüldü. Büyük bir acı içerisinde kuraklık döneminde ne yapıyor biliyor musunuz? Ama şükürler olsun. Bazıları bunu yapmıyor. Bakın ne diyor? Ne diyor? Evet. Manasse yanlışını görüyor. Geriye dönüyor. Ve geriye döndüğünde Tanrı diyor ki defol git gözüm görmesin. Geri dönünce Manasse Tanrı diyor ki defol git. Seni gözüm görmesin. Sen yapılmaması gereken şeyleri yaptın. Gözümden düştün. Artık seni gözüm görmesini istemiyorum. Böyle mi dedi değerli kardeşler? Ya bak evet 13. 12 ve 13. ayetleri okuyun lütfen. Burası çok önemli. Çok çok önemli. Manasse sıkıntısında Tanrısı Rabbe yakardı. Atlıyorum. Rab yakarışını, duasını duydu. Bakın, Rab'be yaklaştığımızda, dua ettiğimizde yakarışını duydu ve onu yine Yerüşalim'e, dikkat edin, Yerüşalim'e yani krallığına geri getirdi diyor. Ne demektir bu krallığına, Manaşe'nin tekrar krallığına geri gelmesi? Manaşe'nin tekrar verimli bir yaşam içerisine girmesini sağladı. Yani kuraklık dönemi son buldu. Nasıl son buldu kuraklık dönemi? Tövbe etti, yanlışını gördü, geriye döndü ve o dolu dolu o verimliliği Tanrı'yla beraber tekrar yaşama fırsatını yakaladı sevgili kardeşler. Ama ilginç olan Manasse'nin, yani Manasse öldükten sonra yerine kim geçti? Oğlu Amon geçti. Amon. Bakın, Amon var ya, babasından daha berbat işleri yaptı. Putperestlik içerisinde her türlü pisliği yaptı ama yanlışlığını görüp geriye dönme söz konusu değil. Tanrı onu da uyardı defalarca. Ama çok ilginç, 23. ayete bakın. Çok ilginç bir ifade kullanıyor. 23. ayet. Diyor ki, giderek suçunu arttırdı. Bakın, geri dönmesi, yanlışını görüp geri dönmesi gerekirken tam tersine suçunu arttırdı sevgili kardeşler. Yani Amon özgürlüğünü bu yönde kullandı. Bu kadar basit. Babası tam farklıydı. Tanrı onu kurtardı. Ama Amon tam tersini yaptı. Peki sonuç ne? Bakın sonucu 24. ayette görüyoruz. Sonucu okuyun. Amon'un başına ne geliyor? İnat içerisinde günaha devam ediyor. Ve sonuç ne? Görevlileri düzen kurup onu sarayında öldürdüler. Yani Tanrı artık yeter dedi. Neden? Bir, kendisine artık fazla zarar vermesin. İki, halkına fazla zarar vermesin. Kendine ve halkına fazla zarar vermemesi için Tanrı bir şekilde onu yanına alması gerekiyordu. Yeter diyerek. Bakın Yeremia 17. bölüm. Yeremia peygamber bu durumu güzel özetliyor. 17. bölüm. 5. ayet. Yeremia 17. Orayı da biraz bazı kelimeleri atladım, birleştirdim. Şöyle yazıyor. Yüreği Rab'den uzaklaşan kişi, yani yüreği Rab'be sırt çevrilmiş kişi lanet altındadır. Demek ki değerli kardeşler, Rab'den uzaklaşan kişi günah içinde olan insandır. Bunu açıkça anlamamız gerekiyor. Sırt dönen kişi günah içerisinde hareket eden insan. Başka bir ifadeyle, deyişle söylemem gerekirse ayrılma yönünde adımını atan taraf günah içinde olan insan. İşte bu yüzden 2. Tarihler 15. bölümdeki o 2. Tarihler 24. bölümde bakın ne diyor 20. ayetin C kısmı, en son kısım. 24, 2. Tarihler 24. 2. Tarihler 24 ayet 20'nin son kısmı. Ne diyor? Çünkü siz beni bıraktınız diyor. Bu kadar açık Kur'an et. Siz beni bıraktınız. Şimdi bu ifadeyi üzerinde duralım birazcık. Siz beni bıraktınız. 24. bölüm, 2. Tarihler 24. 20. ayet, son kısım, C kısmı. Çünkü siz beni bıraktınız. Şimdi bu siz beni bıraktınız ifadesini Ben pratik olaraktan düşünmeye çalışıyorum. Ve şöyle diyorum. İki ayrı kişi. Dikkat edin. Bu bir kişi. Bu da bir kişi. İki ayrı kişi bir arada oldukları sürece birlikteler. Doğru mu? Bunlardan bir tanesi. Dikkat edin. Sırtını çeviriyor ve Tanrı'dan uzaklaşıyor. Ne oluyor? Sırtını dönüp Tanrı'dan uzaklaşan kişi uzaklaşmış olduğu için otomatikman doğrudan daha önce birlikte olduğu kişiden de uzaklaşmış oluyor. Doğru mu? Bu hareket var mı bunda? Bakın bu durmuş gözleriyle o gidenin arkasından bakıyor. Gözü yaşlı babanın oğlunun arkasından baktığı gibi. Dikkat edin. Sırtını dönüp uzaklaşıyor. Uzaklaşan kişi sırtını dönüp uzaklaşmış olduğu için doğal olaraktan daha önce birlikte olduğu kişiden de adım adım uzaklaşmış oluyor sevgili kardeşler. Yani bir şekilde daha önce birlikte olduğu kişi tarafından bırakılmış oluyor. Uzaklaşıyorsun, birliktesin, sırtını dönüyorsun, uzaklaşıyorsun. O zaman bırakılmış oluyorsun bu kişi tarafından. Doğru mu? Hacı çok güzel söyledi değil mi? Onu ruhsal kapsamda düşündüğümüz zaman Tanrı nasıl günahın içerisinde olabilir? Değil mi? Mümkün değil. Ama durmuş, bir tarafa gittiği yok. Burada gözleri, dört gözü arkasından bakıyor. Ta ki o Manaşe gibi, o kaybolan oğul gibi yanlışlığı görüp geriye dönünceye kadar Tanrı özlemle, özlemle bekliyor sevgili kardeşler. Bakın 24. bölümü 20. ayetindeki sözler onun için bunu çok güzel açıklıyor. Siz beni bıraktınız ve ben de sizi bıraktım. Yani siz bırakmış olduğunuz için bırakıldınız. Yani sen bırakmış olduğun için bırakılmış oldun. Efendim? Evet. Yani bu kadar basit. Yani biz bıraktığımız için bırakılıyoruz. Bırakan Tanrı değil, bırakan biz değiliz. Sırtımızı dönüyoruz ve Tanrı tarafından da bırakılmış oluyoruz. Dediğim gibi kaybolan oğul bunun en güzel örneği sevgili kardeşler. Babasıyla beraberdi bu kaybolan oğul değil mi? Çok burada sık sık dile getirdik, örnekler içerisinde kullandık. Babasıyla birlikteydiler. Birlikte olmanın güzelliğini doya doya yaşıyorlardı. Baba, oğul beraber. Oğul, baba ocağını terk edip ayrılıp gittiği zaman, sırtını babasına çevirdiği zaman, artık bir arada olması mümkün mü? Sırtını çevirip giden oğul, gidip ayrılıp gittikten sonra babasının yanında olması mümkün mü? Değil. Sırtını çevirip gitmiş olduğu için otomatikman doğrudan babasından da uzaklaşmış oluyor. Bu kadar basit. Babasından uzaklaşmış oluyor. Ve hiçbir şekilde kutsal kitapta Luka 15. bölümde geçiyor bu olay. Hiçbir şekilde şu ifade yok. Baba da sırtını döndü ve gitti. Baba da sırtını döndü ve gitti. Böyle bir ifade yok kutsal kitapta. Çok ilginç. Babanın bir yere gittiği yok sevgili kardeşler. Ama güzel olan bir şey var burada. Bir şey daha var. Baba özgür iradeye sahip olduğu için oğul karar verip özgürlüğünü o yönde kullandığında onu tutmadı. Gitme demedi. Zorlamadı. Aman gitme, aman yapma demedi. Özgürlüğünü bıraktı. Oğlu özgür bıraktı. Ama okuyoruz olayda. Oğul bir süre sonra diyor ki aklı başına gelince geri döndüğünde ve aynı kral Yahuda kralı Manaşe gibi o oğul da baba tarafından kabul edildi. Belki anımsayacaksınız. Hatırlıyor musunuz? Ben Ağıtlar kitabından bir konu paylaşmıştım sizlere. Tanrı'nın sadakatiyle ilgili. Hatırlayanınız var mı? Evet. Ama 22'ye götüreceğim. 3 23 doğrudur. O da dahil çünkü. Ağıtlar 3. bölümde orada şöyle diyordu. Yani Tanrı'nın o sadakati hakkında öğrenilirken. 3. bölüm 22. ayet. Ağıtlar kitabı nerede biliyor musunuz? Ha? Yeremia'yı biliyor musunuz? Yeremia, ağıtlar. Klagelido. Ya genel. Olan Almancamız yok ama birazcık hatırladık bak. Ya. Üçüncü bölüm 22. ayet.
Rabbin sevgisi hiç tükenmez. Merhameti asla sonulmaz.
Ya. Onun devamı çok güzel. Devamını oku.
Her sabah tazelenir onlar. Sadakatin büyüklüğü.
Ne kadar harika, ne kadar açık, ne kadar net. Görebiliyor musunuz sevgili kardeşler? Bir yere gittiği var mı Tanrı'nın? Seven Tanrı'nın bir yere gittiği var mı sevgili kardeşler? Gözleri, Rabbimizin gözleri sırtını dönüp giden oğlunun arkasında bakıyor ve onu izliyor. Bir gün geri döner diye özlemle bekliyor. Her yeni gün Rabbimizin merhameti, her yeni gün Rabbimizin sevgisi taptaze bir biçimde seni bekliyor sevgili kardeşler. Merhameti yok olup gitmedi, sevgisi yok olup gitmedi ama özgürsün, seni bırakıyor ama dört gözle de senin geriye dönmeni bekliyor. Ama kişi eğer günahını görmezden gelir ve günah içinde yaşamayı seçerse o zaman bırakacaktır. Baba oğlu bıraktığı gibi. Yani oğul bırakmış olduğu için baba tarafından bırakılmış olacaktır. Eğer sen günahtan yana hareket edersen, davranırsan. Oğul, sevgili kardeşler, oğul günahı ne kadar güzel resimliyor. Oğul babadan ayrıldığında domuz ağılındaydı değil mi? Leş gibi kokan o domuz ağılında, günah içerisinde babanın o domuz ağılında olmasını bekler miyiz? Bekleyebilir miyiz? Ha? Baba da onunla birlikte domuz ağılına girmesi mümkün mü? Değerli kardeşler. Günah içinde yuvarlanması mümkün mü? Kendisi kutsal olmuş olduğu için, kusursuz olmuş olduğu için kesinlikle bunu yapması mümkün değil. Tanrı'yı terk ettiğin zaman sevgili kardeşim, senden ayrı kalmaktan başka bir seçenek kalmıyor geride. Tanrı'yı terk ettiğinde. Neden? Günaha bakamaz olduğu için. Günah bizleri uzaklaştırıyor. Günah içinde sırtını ona dönmüşken seninle kalmaya devam etmesi mümkün değil. Sona geliyorum birazcık. Çünkü haftaya devam edeceğim. Daha şeyi var, çok zengin. Çünkü sonucu sonra öğreneceğiz. Ben şunu düşünüyorum. Eğer Rab Tanrı kendi özünü ayaklar altına almak için, yani kendi özünü ayaklar altına almak mümkün olmuş olsaydı sevgili kardeşler, biricik oğlu o acımasız çarmıhta inim inim inlerken günahımızdan dolayı sırtını ona çevirmezdi. Eğer biz burada bu noktayı görmek istiyorsak, eğer Tanrı özünden vazgeçmiş olsaydı, kendi biricik oğlu için vazgeçerdi, özünden vazgeçerdi. Onu terk etmezdi, onunla birlikte günah içerisinde, onunla birlikte kalırdı. Ama baba oğula sırtını döndü. Ve çok ilginçtir. Kutsal kitaba bakın sevgili kardeşler. Kutsal kitapta İsa hep babasından söz ederken baba diye söz etti. Hep baba diye söz etti. Ama çarmıhta inlerken baba baba demedi. Tanrım, Tanrım dedi. Çok ilginç değil mi? Orada insan yönünü görüyorsun. İnsan. Çünkü o beden insan bedeniydi. Özde Tanrı'ydı ama insan bedeniydi. Ve o insan bedeniyle o günah kütlesi olmuşken aynı senin benim gibi yalvardığımız gibi Tanrım, Tanrım sözünü orada kullanıyor. Baba sözünü kullanmıyor, çok ilginç. Tanrı, baba günaha bakamazdı. Demek ki aradaki mesafenin Tanrı'yla, babamızla, Rabbimizle aramızdaki mesafenin açılmış olmasının nedeni günahlarımız sevgili kardeşler. Tanrı bir yere gitmiyor. Ne diyor tarihler, 2. tarihler 15'te? Ama onu bırakırsan nedir bu? Özgür iradeni bu yönde kullanıyorsan, özgür iradeni bu yönde kullanıyorsan, onu bırakıyorsan o zaman o da seni bırakacaktır. Yani bırakmış olduğun için bırakılmış olacaksın. Bu kadar açık, bu kadar net. Ama öbür taraftan şunu da söyleyebilirim son sözler olaraktan. Evlatlığını yitirmiyorsun. Yine Tanrı çocuğusun. Yine Tanrı'nın sevgili evladısın. Sevgili kardeşler, sen terk etmiş olsan da, günahın içerisinde hayatını sürdürmüş olsan da yine Tanrı'nın çocuğusun. Çünkü günah işleyen yeni yaratılışın değil, içindeki kutsal ruh değil. Günah işleyen senin benliğin günah işliyor. Değerli kardeşler. Geçen hafta söylediğim gibi sonsuz yaşamı yitirmiyorsun ama bir şey yitiriyorsun. Kurtuluş sevincini yitiriyorsun. Sevinç, sevinç, sevinci yitiriyorsun sevgili kardeşler. Bakın Davut Berşeba'yla günaha düştüğünde sonraki yazdığı mezmurlar var. Kemiklerinin inlediğini, büyük acılar içerisinde inlediğini yazıyor. Ve 51. mezmuru da o dönemde kaleme aldı. Ve orada ne diyor biliyor musunuz? O günaha düştükten sonra, tövbe edip geriye döndükten sonra 12. ayette, 51. mezmurun 12. ayetinde bakın orada ne diyor? Geri ver bana diyor sağladığın kurtuluş sevincimi. Dikkat edin. Davut kurtuluşunu kaybetmedi. Davut kurtuluşunu kaybetmedi. Davut kurtuluş sevincini kaybetti. Sevgili kardeşler. Eğer kurak bir hayat yaşıyorsak bunu biz istediğimiz için kurak bir hayat yaşıyoruz. Sırtımızı Rab'be döndüğümüz için kurak bir hayat yaşıyoruz. Suç, suç Recep'te. Suç Tanrı'da değil. Ben onunla olduğum sürece o da benimle olmaya devam edecektir. Ama sırtımı döndüğüm zaman Tanrı beni, özgür yaratan Tanrı beni bırakacaktır. Ben uzaklaştıkça o da benden otomatikman uzaklaşmış olacaktır. Ama benim bırakmamın sonucu. Eğelim yüreklerimizi, yaşamlarımızı gözden geçirelim. Davranışlarımızla, sözlerimizle, yaşam tarzımızla Rabbi bazen gerçekten terk ediyoruz. Sonra da neden sorusunu doğal olaraktan soruyoruz. Rab neden? Neden hayatımda bunlar var? Nedeni çok kolay. Sırtını ona döndüğün için. Ona bakmamış olduğun için. Onunla kalmadığın için. ona sımsıkı sarılmamış olduğun için sevgili kardeşler. Ama Rab şükürler olsun ki her şeye rağmen bizi seviyor. Bozulmayan tohumdan doğdunuz diyor. Yok olup giden bir yaşam değil, kalıcı bir yaşam hamdolsun. Bu bizi teselli etsin. Ama eğer yüreklerimizde bizi üzen, bize acı veren, onun hoşuna gitmeyen noktalarımız, yönlerimiz varsa gelin burada bir 30 saniye içerisinde Rabbin önüne getirelim, dökelim. Sami yine her zamanki gibi duayla kapatır.